Bukre, Kahraman Tazeoğlu, 5. Ayrım. Cem'in gözü kendisini sükunetle dinleyen, eşlik eden, abartmadan alkışlayan ama hiç dans etmeyen Selim ve Bukre'ye odaklanmıştı. Selim ve Bukre, Cem tarafından göz hapsinde tutulduklarının farkında değildiler. Zaten hızlı şarkılara geçilince dinlemeyi bırakıp kendi aralarında sohbet etmeye başlamışlardı. Daha sonra da Uygar'la ilgilenmeye başladılar. Onun küçük ve yorgun bedeni bugün için biraz fazla zorlanmıştı. Ama çok eğleniyordu. Onu çadırına götürdüler. Hemen uyudu. Ablası ve Selim çadırın fermuarını çekerek onu uykunun rahat ve huzurlu kollarına bıraktılar. Az ötede duran irice bir kayanın üstüne çekildiler sonra. Müzik devam ediyordu. Bir süre sonra o da bitti. Alkışlar eşliğinde yerinden kalktı Cem. Elinde gitarıyla birlikte çadırına doğru yürüdü. Birkaç genç kız kendisiyle konuşmak istedi. Pek yüz vermedi Cem. Aslında onun niyeti Bukre ve Selim'in yanına gitmekti. Cem'in kendilerine doğru yaklaştığını görünce sohbeti kestiler. Bir iki adım ötelerinde durarak kibarca selam verdi Cem. İyi geceler arkadaşlar. Bukre onu gece boyunca otururken gördüğü için uzun boyu kendisini çok şaşırtmıştı. Geniş omuzları ve buğdayımsı teniyle daha da önemlisi insanın gözlerinden içine giren keskin bakışlarıyla karşısındaki kişiyi hemen etkisi altına alabilen biriydi Cem. İyi geceler dedi Selim kendine has kibarlığıyla. Aynı anda, aynı zarafette Bukre de aynı karşılığı verdi. Yüzüne hoş bir gülümseme yayıldı Cem'in. Bukre, bir insana gülmek ancak bu kadar yakışır diye geçirdi içinden. Bir yandan da onun neden bunca arkadaşı varken kendi yanlarına geldiğini düşünüyordu. Çok geçmeden Cem, daha önce sizi hiç görmemiştim. Yenisiniz sanırım dedi. Selim, evet ilk defa katılıyoruz ama ben uzun zamandır Facebook sayfanızdan derneğinizi takip ediyordum. Hatta birkaç defa Kadıköy'deki İnsan Nedir konulu etkinliklerinize de katıldım dedi. Cem iki adım daha yaklaşarak elini uzattı. Adım Cem. Memnun oldum. Ben de Selim. Bu da dostum, çocukluk arkadaşım Bukre. Cem gözleri parlayarak Bukre'ye döndü. Bukre soğuk ama çekici ifadesinden taviz vermeden yapmacık bir gülümsemeyle uzattı elini. Çok değişik bir isim, nedir anlamı dedi elini uzatırken. Bukre adının anlamının sorulmasına alışıktı. Sabaha karşı, gecenin sabaha en yakın olan zamanı. Adımın anlamı bu. Aldığı cevaptan memnundu Cem. Bugün yeni bir şey daha öğrendim dedi. Cem gözlerini Bukre'den ayırmıyordu. İkisi de bakışlarının her çarpışmasında bir boşluğa düşer gibi oluyordu. Durumu fark eden Selim, kayamıza oturmaz mısınız diye sordu. Bu soru Cem'i kendine getirmişti. Memnuniyetle diyerek ve önceliği Bukre'ye vererek kibarlığını gösterdi. Konuşkan ve cana yakın birine benziyordu Cem. Nasıl buldunuz kampımızı diye sordu. Ortaya atılmış öylesine bir soruydu bu. Özellikle birine sorulmamıştı. Selim kendisini sorunun öncelikli muhatabı olarak gördüğü için hemen cevap verdi. Her şey çok güzel. Kafamızı dağıtmak için gelmiştik zaten. İyi ki de gelmişiz. Cem Bukre'ye dönerek, siz de eğleniyor musunuz diye sordu. Bukre küçümseyici bir tavırla, eğlenmeye gelmedik biz. Sadece beynimizi dinlendiriyoruz. Zaten Selim gerekli cevabı vermişti biraz önce dedi. Sesindeki yapay sertlik hemen anlaşılıyordu. Neden böyle bir yanıt verdiğini kendi de anlayamadı. Kendini hoşlandığı erkeğin dikkatini çekmek için ona tavırlı yanıtlar veren ortalama kızlar gibi hissetti bir an. Yaptığından utanır gibi oldu. Cem hiçbir şey olmamış gibi gülümsemeye devam ediyordu. Bukre'nin bu tavrını ya anlamamıştı ya da anlamazdan gelmişti. Ya da bu tavır çok hoşuna gitmişti. Yarın kano ile açılacağız, çok keyifli olacak dedi ve gülümsedi. Bukre cevap vermedi. Selim girdi araya. Bukre'nin kardeşi binemez, korkar. O yüzden katılabileceğimizi sanmıyorum. Cem hemen atıldı. Eğer sizi bu zevkten mahrum bırakacaksa ben Bukre Hanım'ın kardeşiyle ilgilenirim. Bukre duruma müdahale etme gereği duydu. Gerek yok Cem Bey. Nezaketiniz için teşekkür ederim dedi. Sözleri bir öncekilerden daha sert gibi görünse de yumuşak bir ton kullanarak konuşmuştu bu kez. Hatta biraz nükteden bile denebilirdi. Kısa bir duraksamadan sonra gülmeye başladı Cem. Selim ve Bukre anlamsız bir şekilde birbirine baktı. Cem gülmeye devam ediyordu. Bukre daha fazla dayanamadı. Söylediğimin nesi komik Cem Bey? Sesindeki kızgınlık bile Cem'in gülmesinden alıkoyamadı. Karnını tutarak cevap vermeye çalıştı. Ya çok özür dilerim dedi. Gülmekten zor konuşuyordu. Burada dağ başındayız. Dağ sporları falan yapıyoruz, şarkılar söylüyoruz. Kamp içindeyiz ama birbirimize sürekli hanım bey falan diyoruz Türk filmi gibi. Buna gülüyorum. Bu açıklamayı yaparken hala gülmeye devam ediyordu. Ama karşısındakilerle göz göze geldiğinde onların gülmediğini fark etti. Hatta ikisi de sert bakışlarla eziyordu Cem'i. Cem'in önce yavaş yavaş gülüşü sonlandı, sonra yüzüne bir ciddiyet indi, kızarmaya başladı. Yani şey, ne bileyim işte komik geldi bir anda dedi ve kafasını öne eğdi utanarak. Değil miydi sizce diye sorup yalvaran gözlerle yüzlerine baktı. Tam o anda Bukre ve Selim kahkahayı koyuverdi. Aptala dönmüştü Cem. Bir süre anlamadan seyretti. Sonra o da onlara eşlik etti. Güzel bir dostluğun ilk adımı bu kahkahalarla atılmıştı. Kampın ikinci günü çok eğlenceli geçmişti. Cem, Bukre, Selim ve Uygar tüm etkinliklere beraber katılmış, akşama kadar ayrılmamışlardı. Özellikle Cem'in Uygar'a yaklaşımı tam bir ağabey gibiydi. Bu Bukre'nin çok hoşuna gitmişti. Kamptaki diğer kızların gözü de Cem'in üzerindeydi gün boyu. Ama Cem o bakışları hiç aldırmıyordu. Akşam çadırlarını topladılar ve dönüş için otobüse bindiler. Bu kez Selim'in yanında Cem oturuyordu. Yol boyunca birbirlerini daha iyi tanımak adına hayatlarıyla ilgili sorular sordular. Herkes çok mutlu görünüyordu. Selim bir ara, "Aslında hayat çok güzelmiş de biz yanlış anlamışız," dedi. Cem gülüşleriyle karşılık verdi. Bukre bir ara İstanbul'da ne yaptığını sordu Cem'e. "Ben bir müzisyenim," dedi Cem. "Bazı mekanlarda sahne alıyorum. Öyle sürekli olmuyor tabii. Dönemli kişiler bizimkisi." Tam bu sırada Selim ileriye yönelik planlarının ne olduğunu sordu Cem'e. "Bestelerim var. En büyük hayalim bir albüm çıkartmak. Ama çok zor görünüyor. Şimdi herkes korsanda. Firmalar albüm yapmaya pek yanaşmıyor. Para biriktiriyorum. Kendi imkanlarımla başarmaya çalışıyorum." "O nasıl olacak?" diye sordu Bukre. "Stüdyo kiralayacağım. Bana bir albüm için 10 gün yeter. Bestelerim hazır. İyi bir düzenlemeciyle çalışırsam istediğim gibi olur. Gitarları ben çalacağım. Diğer çalgıcılar için kafamda bazı isimler var. Kayıt işi bitince de firma firma gezeceğim. Her şey paraya bakıyor işte," dedi. Hayalini anlatırken gözlerinden bu işi yapmayı ne kadar çok istediği anlaşılıyordu. "Bir gün bize şu bestelerini dinletir misin? Yoksa albümü mü bekleyelim?" dedi Bukre. Cem gülümsedi. "Bir gün çıktığım mekana gelin, orada dinlersiniz." Cem, Selim ve Bukre'yi tanımak için özel hayatlarıyla ilgili sorular soruyordu. Ve aldığı her cevaptan sonra o da kendi hayatından bir şeyleri onlarla paylaşıyordu. Ailesi Mersin'de yaşıyordu Cem'in, 4 kardeşlerdi. Babası Mersin Limanı'nda çalışıyordu. Annesi ise özel bir bankada. 28 yaşındaydı Cem ama daha genç gösteriyordu. Üstüne sinmiş ve hiç çıkmayan bir çocuksuluk vardı. Hafif haşarı, esprili, zeki ve çokça yakışıklıydı. İstanbul'da nerede oturduğunu sordu Selim. Bakırköy cevabını alınca da çok sevindi. "Yakınız," dedi. "Biz de Bahçeli Evler'de oturuyoruz." "Ooo," dedi Cem. "Çok rahat görüşürüz o zaman." "İnşallah," diye yanıtladı Selim. Onun bu çocuksu tavırları Selim'in olgun haline pek benzeşmiyordu ama yine de iyi anlaşıyorlardı. Bukre Cem'in gözlerinde anlamını bir türlü kavrayamadığı bir ışık görüyordu. Ve ne zaman göz göze gelseler bu ışık sanki daha da belirginleşiyordu. Bir yandan sohbet ederlerken diğer yandan da bunun ne olduğunu düşünüyordu Bukre. Kuvvetli bir çekiciliği vardı Cem'in. Ama aynı zamanda görünmez bir duvarla örülüydü sanki. Dünyaları çok ayrıydı aslında. Ortak bir yan bulmaya çabalamak anlamsız geliyordu Bukre'ye. Yorgun bedenleri uykuya yenik düştüğünde sabah olmak üzereydi. Otobüs İstanbul'a yaklaşmıştı. Gözünü ilk açan Selim oldu. Şöyle bir etrafına bakındı. Herkes uyuyordu. Sonra kitabına uzandı ve okumaya başladı. Yaklaşık bir saat sonra Cem uyandı. Ardından Uygar. Uygar hemen ablasını uyandırdı. "Abla, daha ne kadar yolumuz var?" diye sordu. Az kalmıştı. Otobüsten inince aynı yöne gidecekleri için hep beraber aynı taksiye bindiler. Takside birbirlerinin telefon numarasını kaydettiler. Bukre ilk defa bir aile hattının numarasını bir yabancıya veriyordu. Yine de bundan bir rahatsızlık duymadı. İçinden bir his Cem'e güvenmesi gerektiğini söylemişti. Önce Cem'i Bakırköy'e bıraktılar. Taşan Caddesi'ndeki bir apartmanın bekarlar için kiralanan birinci kat dairelerinden birinde oturuyordu. Daha sonra kendi mahallelerine doğru hareket ettiler. Cem arkalarından el sallıyordu. Biraz uzaklaştıktan sonra Bukre, "Sence nasıl biri?" diye sordu Selim'e. Selim hiç tereddüt etmeden, "Bence iyi biri," diye yanıtladı soruyu. Her ikisi de aynı kanıdaydı. O gece yatağında düşünüp durdu Bukre. İki mükemmel gün geçirmişti. Son günlerde yaşadığı o can sıkıcı olay aklına bile gelmemişti bu iki günde. Selim'in çabaları işe yaramıştı. Bukre ne zaman üzülse Selim hep yardımına koşardı. Hemen hayata döndürürdü onu. O gece uykuya dalana kadar dua etti Rabbine. Sayıları giderek azalan Selim gibi düzgün ve dürüst insanlar için dua etti. Tek istediği Merve'nin bir gün Selim'in aşkını fark etmesiydi. Bir insanın sizi sevdiğini fark etmemeniz, karşınızdaki insanı öldürmeden katili olmanız demekti. Böyle bir durum hak etmiyordu Selim. O kötü hayatın iyi insanıydı. İçinde gizli bir yara taşıyordu. Bukre'den başka kimse o yaranın ne olduğunu bilmiyordu. Yaranın sırrı acısında gizliydi. Selim ne öyle bir yarayı ne de öyle bir acıyı hak ediyordu. O gece yemin etti Bukre. Eğer bu aşkı Merve fark etmezse kendisi fark ettirecekti. Can dostunun böyle sessizce erimesine seyirci kalamazdı. Kaderin garip bir cilvesiydi bu. Binbir canla severken uğruna verecek sadece bir canının olması. Yine de istense hiç düşünmeden o canı verebilecek biriydi Selim. Bunu geçmişteki tecrübelerinden biliyordu Bukre. Geçmiş önemliydi onun için. Bugünün verdikleriyle kendine güçlü bir yarın kurabilirdi insan. Hiçbir bugün yarınsızlığı hak etmiyordu çünkü. Ama çizilen o yolda ilerlemek için mazinin tecrübelerine ihtiyaç vardı. Tecrübe dediğinse izlerini gördükçe hatırladığım bir yaraydı. Ertesi sabah cep telefonuna düşen mesajla uyandı Bukre. Bir günaydın mesajıydı bu ve Cem'den geliyordu. O da günaydın yazarak yanıt verdi. Yüzünde mutlu bir gülümseme oluştu. Hemen Selim'i aradı. "Günaydın kuzu, nasılsın?" Selim şaşırmıştı. "Sana da günaydın, sen bu saatte uyanır mıydın? Hayırdır minik kuş?" Sabah sabah güzel bir mesajla uyandım, Cem'den geldi. Cümlenin sonuna doğru yüzünde oluşan gülümseme sesine de sirayet etmişti. Selim Bukre'nin sesinin o halini iyi biliyordu. "Hadi bakalım hayırlı olsun," dedi kinayeyle. Bukre ciddi bir tavır takındı hemen. "Bir şeyleri mi ima etmeye çalışıyorsun Selim?" "Evet," diye yanıt verdi Selim hınzırca bir gülüş eşliğinde. Buluşup konuşmaya karar verdiler. Bukre evden çıkmadan maillerini kontrol etmek istedi. Bilgisayarını açtı ve maillerini taradı. Sonra Facebook sayfasına girdi ve Cem'den gelen ekleme davetiyle karşılaştı. Kabul etti hemen. Sonra fotoğraflarını incelemeye başladı Cem'in. Sahnede şarkı söylerken çekilmiş fotoğraflarıyla doluydu profili. Gece insanlarından oluşan gruplarla şamatalı anların duruşları vardı her karede. Ne kadar da ayrı dünyaların insanları olduklarını düşündü. Sonra boş verdi içinden. Her insanın sosyal hayatı ve yaşam biçimi aynı olacak değildi ya. Bunu düşünür düşünmez de neden böyle bir savunma yaptığını sordu kendine. Yoksa tam bu sırada kabul ettiğin için sağ ol mesajı geldi Cem'den. Demek o da bilgisayar başındaydı. Rica ederim ne demek diye yanıtladı hemen. Beklenen cevap gecikmedi. Bugün ne yapıyorsun? Selim'le buluşacağız. Hadi ya, tüh. Neden üzgün yaptın? Ben de bugün ikinizi çıktığım mekana davet edecektim. Geliriz. Gerçekten mi? Geliriz tabii, neden gelmeyelim? Oley, çok sevindim. Kaçta ve nerede? Önce Selim'e gelip gelemeyeceğini sormayacak mısın? Hayır, biz birbirimize gelip gelmeyeceğimizi sormayız. Sadece gel deriz. Ve neden diye sormadan koşa koşa gideriz nereye çağrılmışsak. Gerçek dostlar dostun gel çağrısına neden diye sorarak yanıt vermez. Geliyorum der. Kıskandırdınız beni şimdi. Demek ki benim etrafımda hiç dostum yokmuş. Bence buradan yazışmayalım. İstersen ara beni ve adres saat söyle. Akşamüstü buluştular. Üsküdar'da canlı müzik yapan bir kafeydi burası. Bir iş yanının teras katındaydı. Adı da teras kafeydi zaten. Göz önünde bir yer olmamasına rağmen çok kalabalıktı. Cem tarafından kendileri için ayrılan masaya oturdular. Üzerinde iyi bir ev sahibi olmaya çalışan insanların telaşını taşıyordu Cem. Çaylarını içerken sohbet etmeye başladılar. Bukre'nin evden çıkarken kendine daha fazla özen göstermiş olması Selim'in gözünden kaçmamıştı. Neyse ki Cem bu ayrıntıyı fark edecek kadar tanımıyordu Bukre'yi. Türlü şakalar ve esprilerin ardından sahneye çıkma zamanı gelmişti Cem'in. Önce gitarının akordunu yaptı, sonra mikrofon açısını ayarladı. Küçük bir selamlamadan sonra ilk şarkısını geçti. Bir aşk şarkısıydı bu. Şarkıyı söylerken arada bir Bukre'nin gözlerinin içine bakıyordu. Bu hareket Bukre'nin hoşuna gitse de utanarak kaçırıyordu bakışlarını. Selim kendini şarkıların ahengine kaptırmıştı. Bir ara "Kesinlikle albüm çıkartmalı," dedi. Bukre onayladı. Cem'in sesindeki büyü ikisini de etkilemişti. Birlikte bildikleri şarkılara eşlik ettiler, bilmediklerini sessizce dinlediler. Bir saat sonra ara verdi Cem ve masaya döndü. Sahneden iner inmez hayranları arasında acaba bizim masamıza gelir mi beklentisi oluştu. Özellikle kızların kalabalık olduğu masalar sanki bakışlarıyla buyur ediyorlardı yanlarına. Cem misafirlerinin masasına odaklanarak gelip yerine oturdu. Sanki o programı sadece onlar için yapıyormuş gibiydi. Selim ve Bukre sahnesini çok beğendiklerini söyleyip tebrik ettiler. Mekanın alkolsüz olması Selim'in ve Bukre'nin çok hoşuna gitmişti. Asla içki içmezlerdi. Tam bir yeşil aycıydılar. Bu düşüncelerini hemen paylaştılar onunla. Cem, "İçen insanlara şarkı söylemek benim tarzım değildir zaten," dedi. "O yüzden bu tür mekanları seçiyorum." Cem'in bu tavrını takdir ettiler. Bukre, "Neden kendine ait şarkıları seslendirmiyorsun?" diye sordu. Cem şarkılarını albümüne sakladığını ve yayılmasından, hatta çalınmasından korktuğunu, bu yüzden çıktığı mekanlarda kendi eserlerini pek seslendirmediğini söyledi. "Çok nadiren okuyorum. Ama bir gün benim eve gelirseniz size evde söylerim, olmaz mı?" dedi. 15 dakika sonra yine çıktı sahneye. Gözü yine Bukre'deydi. "Bu şarkıyı beni ilk defa burada dinlemeye gelen Bukre ve Selim için seslendiriyorum," dedi. Yan masalar biraz kıskanarak baksa da zoraki bir şekilde alkışladı. Utanmıştı Bukre. Daha büyük bir dikkatle dinlemeye başladılar. Şarkının içinde "sarılmış bir yara yeniden kanar mı?" diye bir söz geçiyordu. İlk defa duyuyorlardı böyle bir şarkıyı. Şarkı devam ediyordu. "Sarılmış bir yara yeniden kanar mı? Küllenmiş bir ateş yeniden yanar mı?" Cem'in gözleri Bukre'den ayrılmıyordu. Kendini hem düşmekten korktuğu hem de düşmek istediği bir uçurumun kenarında hissediyordu Bukre. Aşk yağmuru altında ıslanması için onu bir şarkı kılığında çağırıyordu sanki. Ama Bukre ıslanmaya hiç hazır değildi. Topraklar kuraklıktan ölse de yağmurlar yavaşça inerdi. Islanmaktan korkmak da neyin nesiydi? Nasılsa bütün yağmurlar bir gün dinerdi. Aşk yağmuru adamı ıslatırken yakardı. Ama Bukre hazır değildi böylesi bir yangına. Ki o yangını iyi bilirdi. Fakat yanarken ıslatanlar bile çare olamamıştı ki. Uçurumun yüksekliği havada geçen zamanda ölmemeyi uzatmaktan başka bir işe yaramaz. Ve her uçurumun bir sonu mutlak vardır. Ne kadar uzun düşersen o kadar çabuk ölürsün. Kendini uçurumlarda kaybetmeyenlerse yamaçların yaralarıyla yaşar. Kanayarak yaşamaktır bu. Evet, aşktan korkuyordu Bukre. Çünkü yaralıydı. O yaralarla bir uçurumdan daha atlayamazdı. En iyisi iyileşmeyi beklemekti. Mekandan hep birlikte çıkıp Kadıköy'e geçtiler. Bakırköy deniz otobüsüne bindiler. Yol boyunca hiç durmadan konuştular. Çok güzel bir gündü. Ama Bukre'nin aklının yarısı içindeki uçurumun kenarında kalmıştı. Ve ne zaman Cem'in gözlerine baksa o uçuruma bir adım daha yaklaşıyordu. Kafası çok karışmıştı. Selim'le konuşmalıydı. Evet, kesinlikle Selim'le konuşmalıydı. Böyle zamanlarda ona en iyi çare Selim'le konuşmaktı. Bakırköy'e indiler. İstanbul Caddesi'nde ayrıldılar. Ayrılırken o şarkıyı sordu Bukre. Kimindi? Cem gülümsedi. Senindi. Sersem gibiydi Bukre. Ağır adımlarla uzaklaşırlarken oradan sanki şehir onlara gülüyordu. Karma karışıktı duyguları. Bunca yanılgıdan sonra yeniden aşka yürümek, eskitilmiş bir hayata taze adımlarla başlamak gibiydi. Kendisi ne kadar dik yürüse de adımladığı yol eğriydi. Eğri yolda doğru yürünmezdi. Bir yandan çok korkuyor, diğer yandan korktuğu şeye teslim olmak istiyordu. İlk kez korkudan kaçmıyordu ve ilk kez korkusu onu kucaklıyordu. Yan yana konuşmadan yürüdüler. Aslında Selim'le konuşacağı o kadar çok şeyi vardı ki Bukre'nin. Fakat beyninde dolaşıp duran düşünceleri bir türlü dilinde sıraya koyamıyordu. Ağzını açsa açtığıyla kalacaktı sanki. Selim, aşık oluyorsun dedi birden. Duymak istediği en son cümle buydu Bukre'nin. Tedirgince baktı yüzüne Selim'in. Adımları yavaşladı. Bir insan tarafından bu kadar iyi tanınmak bazen çıplak bırakıyordu kişiyi. Önce inkar etmek istedi. Hayır demek geçti içinden. Ama Selim buna kahkahayla gülerdi, biliyordu. Vazgeçti. Nereden anladın diye sordu. Selim işi hemen sulandırdı. Bir kadın yolda yürürken yanındakiyle konuşmuyorsa ya aşık olmak üzeredir ya da dünyanın sonu gelmiştir. Tebessüm etti Bukre. Kafasının karışıklığı adımlarına yansıdı. Selim'e çarpa çarpa yürüyordu. 5. ayrımın sonu sayfa 60, devamı 6. ayrımda.